Selam millet. Bu hafta belki de bir yıldır falan en çok soru aldığımız konulardan biri hakkında konuşalım dedik. Bunun herhalde en büyük sebebi 18-24 dinleyen sayımızın biraz fazla olması diğer yaş gruplarına göre. Bize hep diyorlardı ki uzun zamandır, abi nereden başlayacağız? Nasıl yapacağız? Bu hayat dediğin şey nerede başlayıp nerede bitiyor? Dedik ki biz de bu hafta bu konuyu konuşalım. Çünkü bizim de enteresan. Aslında başladığımız ve gerçekten başladığımız zamanlar. Dedik ki okey, bu konu konuşmaya değer artık. Ve gündemimize aldık.
Hakkında söyleyeceğimiz çok fazla kötü şey olan bir konu.
Evet.
Çok fazla pişmanlık. Çok fazla kötü tecrübe. Bolca keşke.
Evet.
En azından birileri faydalanıyor hani bundan.
Evet, en azından bizim bu konuda vereceğimiz tavsiyelerin, tavsiye değil de bu konudaki yorumların daha geçerliliği olur. Çünkü hani böyle düz bir yolda ilerleyip sonra istifa edip en baştan bir daha tekrar denemeye karar veren insanlar olarak, yani en azından daha böyle bununla mücadele etmiş insanlarız birçok insana göre. O yüzden tavsiyelerimiz gözyaşıyla yazılmıştır.
Kanla imzalanmıştır.
Kanla imzalanmıştır.
Ya bu arada hayata atılmış biriysen de, yani dinleyen biriysen de, hani bizimle beraber o tecrübeye tekrar göz atmak da ilginç olabilir bence. Ki hayata atılmanın da şeyi yok ya yani. Bir kere atılmıyorsun aslında, tekrar tekrar da atılabiliyorsun. Bizim örneğimizde olduğu gibi. Şu an bir kere atılmış olabilirsin ama bu yarın öbür gün sil baştan bir daha atılmayacağın anlamına gelmiyor.
Ya zaten birçok çalışan da, yani işte beyaz yakalı olan veya işte bir yerlerde çalışan uzun yıldır insanlar, hepsinin aklında hep şey var ya, birçoğunun diyeyim. Hani işini bırakıp kendi işini yapmak. İşte o işini bırakıp ufak tatlı kafe şap açmak benim gibi hata. Ya da böyle ajans kurmak gibi. Aslında bunlar da bir yerde hayata atılmak oluyor. Çünkü konfor zonundan, maaştan çıkıyorsun ve sıfırdan her şeyi kendine uğraşacağım hayata giriyorsun.
Tabii canım ya, bir şey fark ettiriyor galiba. Yani aldığın sorumluluğun boyutu fark ettiriyor herhalde. Ya ben mesela işte ilk staj yaptığımda diyordum abi işte hayata atıldım artık diyordum. Sonra işe başlayınca fark ettim ki hiç öyle hayata falan atılmamışım yani. Öyle bir şey değilmiş o staj. Sonra işte kendim bir şeyler yapmaya kalkınca fark ettim ki o da değilmiş yani. Asıl hayata atılmak daha böyle serbest piyasada hani kendi başına çarpışmak hayata atılmakmış. Yoksa o beyaz yakanın, plazanın o güvenli ortamında toplantılar bilmem neler. Ya tabii o da bir yerde hayat ama hepsinin bir üst level'ı var ya bir yerde.
Ben de sürekli girip çıkan bir insan olarak, evet, ikisinin de kendine göre uyutmayan tarafları var.
Abbas abi esnaflık hayatına.
Evet abi.
Kafa göz atılmış bir insan olarak.
Ya mesela şeyden girebiliriz ya. Ya aslında biz böyle çok da sorgulamadan hayata atıldık. Yani işte hepinizin bildiği gibi işte mezun olduktan sonra iyi olduğunu düşündüğümüz şirketlerde işe girdik. Sonra bir şeylerin farkına varıp sonra sıfırlanıp tekrar hayata atıldık. Yani bizim aslında böyle iki başlangıcımız var diyebiliriz ikimiz için. Yani bir 22'de bir başlangıç, bir de yok abi biz bu oyunda böyle oynamayacağız deyip 27'de her şeyi sıfırlayıp tekrar başlangıcımız.
Bu podcast'in adını ikinci bahar olarak değiştiriyorum.
İkinci bahar yaşıyor.
Ama bir yerden de şöyle bir yorum getireceğim kendi adıma. Mesela bu hayata atılmak yani birçok insanın gözünde aslında çok büyüyen bir şey ya. Çünkü birçok sebebi var aslında. Ama bizim bu ikinci kez hayata atılmamızın sebebi aslında o ilk seferle doğru ilişki kurmamış olmamız. Yani o ilk hayata atılma stresi karşısında, ki hakikaten çok büyük bir stres yani, daha böyle işte genç yaştan hayata atılmadıysanız, işte bir şeyler yapmadıysanız çok gözünde büyüyen bir şey. Hep işte çok stresli durumlarda fight or flight moduna giriyorsun ya. Yani ya savaşacaksın ya kaçacaksın. Ben kendi adımı hatırlıyorum mesela o üniversitenin sonlarına doğru bazı arkadaşların böyle ne yapacağı belliydi falan filan, bazılarının değildi. Ben mesela kendi ne yapacağımı, yani ben ne yapacağım sorusuna cevap olarak böyle çok korktuğumu hatırlıyorum ve o sorudan kaçtığımı hatırlıyorum. O sorudan kaçmış olmam da işte benim ikinci kez hayata atılma maceramı aslında bir yerde tetikledi. Yani ne kadar korkutucu bir şey olsa da konuştuğumuz her şey gibi abi, kafa göz yüzleşmeden rahat edemiyorsun yani, bir yerde patlıyor.
O zaman böyle bir tık daha şeylerden başlayalım abi. Bu Gary Vee tarzında. Bu Gary Vee diye bir adam var, biliyorsunuzdur belki. İlk bölümler bahsediyorduk. Sonra Jung falan gelince tabii Gary Vee birazcık saldık. Biraz daha ciddileşti işler.
Ama şimdi Gary Vee çekil kardeşim.
Abi sen bir dur, ona geri geleceğiz dedik ve bir yıl sonra geri geldik.
Geri mi geldik?
Gary Vee geldik abi. Ya bir tık daha böyle şeyden başlayalım bence. Lise, üniversite gibi yani böyle... Yani 27'de bir şeyleri, 27-28'de bir şeyleri bırakıp başlamak, tabii ki bölümün sonlarına doğru konuşuruz ama genelde bize hep soranlar şu anda ya üniversite çağlarında oluyor ya yeni mezun gibi insanlar yazıyor ya, hani abi ne yapacağız, hangi işe gireceğiz, Nereden başlayacağız? Hangisi doğru, hangisi değil? Bence bu konuda biraz konuşalım. Aynı Gary V'nin... Gel, Gary V çok pislik konuşuyor, fark etmişsindir. Your fucking mother, your fucking boss diye sürekli herkese küfrediyor ama biz daha sakin konuşacağız bu konuda.
Ya Allah'ın manyağı ya gerçekten. Evet. Tam bir manyak
gerçekten
yani.
Gerçekten sosyopat. Ama doğru, alt metinlerine falan katılıyorum ben.
Alt metinlerine evet katıldığımız şeyler var. Yani söylediklerinde şey çok hoşuma gidiyor. Yani aslında yani bir yandan çok stresli bir şey yaklaşıyor. Böyle bir canavar gibi yaklaşıyor hayatına. Ve güzel bir zamanın sonu gibi hissediyorsun işte o. Kafan rahat olduğun üniversite çağının ya da işte sorumluluğun olmadığı artık hangi çağsa senin için. Ama bir yandan da işte onun dediği ya önünde böyle bir 5 yıllık en azından çok ciddi özgürlüğünün ve fırsatının olacağı bir periyot oluyor. Ve bu periyotta aslında çok fazla şey yapma lüksüne sahipsin. Yani çok ciddi risk alabilirsin. Hala ciddi anlamda bir sorumluluğun yok aslında. Yani öğrenci kadar sorumsuz değilsin. Artık bir işin sorumluluğunu alacaksın işte kendi paranı kazanacaksın. Ama bir yandan da hala bir ailenin ya da işte bir eşin sorumluluğunu almıyorsun. Ve tam da aslında hayatının geri kalanı şekillendirmek için güzel ve heyecanlı da bir zaman. Bu işte bu açıdan bakınca da ki bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani diğeri çok depresif çünkü. Yani o an belki birçok insan gibi hani üniversiteden mezun olurken ne yapmak istediğinden emin olmasan bile en azından önünde bunu keşfedebileceğin yani hala bunu keşfetme fırsatının olduğu ciddi bir zaman var ama doğru şeyleri yaparsan aslında.
Evet ya aslında hep dediğimiz gibi yani şeye bağlanıyor yani bana geçen bir endüstri mühendisliği kulübü ulaştı işte böyle bir şey için böyle sorular sordular falan. İşte ne tavsiye edersiniz?
Endüstri
işte
mühendisliği deyince de ama akla Oğulcan gelir.
Abi yani. Evet benim gelmem neyse. Başta şey yazdım bu arada. Bu arada öncelikle hiç endüstri mühendisliği yapmadığımı bir kez daha belirtmek isterim. Ama tabii ki de sorduğun sorulara kendime cevap verebilirim dedim. Yani sorular da korkular da hep şeyin üzerine abi aynı. Çıktığımız zaman ne olacak? İşte bir mülakata girdiğimizde bir genel müdürü nasıl ikna edebiliriz? İşte gibi gibi böyle hep aslında bittiği zamanki korkularla ilgili. Ya bilmiyorum benim bakış açım da ve okuduğum veya işte araştırdığım bu geri veya bunun gibi birçok insan da aynı şeyi söylüyor. Ki hayatım içinde bunu uyguluyorum. Ya önemli olan aslında ne kadar çok şeyi deneyimlediğinizde bitiyor. Yani buna üniversite yıllarında başlayacak vizyona sahipseniz ben değildim. Yani çok azdı yani böyle birkaç tane iş deneyimim oldu sadece. Sonrasında böyle biraz daha bunun farkına vardım. İşte kimileri bunu üniversitede belki üniversite Boğaziçi gibi veya çok böyle sosyal bir yerde okuyorsanız yurt dışı ile alakalı çok daha erken deneyimleyebiliyorsunuz her şeyi. Ve gerçekten de çıktığınız zamanki vizyonunuz, işte network'ünüz, o sizin korktuğunuz mülakatta ben ne cevap vereceğim sorularını aslında sizin geçmişiniz oluşturuyor. Yani bilmiyorum mesela ben kendi böyle iş görüşmelerinde de çoğu başarılı geçti. Bunun da en büyük sebebini mesela bu olarak görüyorum. Çünkü mesela şey diyebilmek çok büyük bir özgürlük gibi geliyor. Mesela şunu yapabilir misin? Daha önce yapmadım. Tamam evet yapabilirim. Mesela neden yapabilirsin? Çünkü ben geçmişte bir sürü şey yaptım. Bunları başarılı yapabildiğim için veya başarısız yaptıysam da niye olduğunu düşünebildiğim için evet artık ben sizin verdiğiniz görevde yapabileceğimi düşünüyorum. İşte bakınız şekil bir ağa bu da benim size vereceğim örnekler. O süreçte bence en önemli şey o Gary Vee de sürekli söylüyor ya yani ya hata yap işte korkma her hatayı kaldıracak yaştasın. 3 artı 1 evde 4 kişi yaşayabilirsin. Bir aynı tişörtü giyebilirsin. Yani karakterinde, toplumda, ailende senin bütün bu beklentilerini karşılayabilecek seviyede az beklentileri var sende. Ya bu çok büyük bir özgürlük. Ya ilerleyen yaşlarda en çok kaybolan şey bu bence. Kendi üzerine kurduğun baskı. Şey diye bir tweet vardı ya. Hatırlıyor musun onu?
Ne?
İşte her ailede bir tane hiçbir boka yaramayan bir evlat vardır. Gün geçtikçe sanki o evlat benmişim gibi hissetmeye başladım.
öyle bir his var ya.
Evet yani işte bu geliyor zamanla. O yüzden daha küçük yaşların da bence en büyük güzelliği bu. O ustanmaz girişimcilerin de farkındaysan kanka hani böyle en büyük özelliği bu. Adam 34'te de tekrar dibe girip tekrar çıkabiliyor. 42'de de tekrar dibe girip çıkabiliyor. Onlar hep o toplum baskısını bir şekilde kendi kafalarından silebilmiş insanlar oluyorlar.
Evet, aslında o tecrübeyi elde etmiş oluyor yani. Hı hı. Mesela işte bizim de hem yani en büyük pişmanlığımız hem de en büyük tavsiyemiz yani bu hayata atılma mevzusunu ne kadar erken aradan çıkarırsan yani o kapıyı ne kadar önce açarsan aslında o kadar hızlı o tecrübeleri edinmiş oluyorsun. Mesela böylece işte 24 yaşındaki akranın işte 22 yaşındaki akranın üniversiteden mezun olup abi işte iş görüşmesinde ne giyilir, ne denir, nasıl oturulur, kalkılır derken sen artık onları oturtmuş çok başka şeyleri ve zaten düşünüyor olman gereken şeyleri kafa yoruyor oluyorsun. Hı hı. Ve o arada sürekli açılarak gidiyor yani. O onu kapattığında sen bu sefer çok ileri gitmiş oluyorsun. Ve bu da bir yerde hani Tabii bir tık daha böyle işte beyaz yaka hayatı gibi bir şey istiyorsanız, ama birçok iş için böyle yarış olduğu için sizi çok çok öne geçiyor. Yani ben mesela çok net hatırlıyorum, işte benim daha böyle etrafımda erken yaşta hayata atılan arkadaşlarım, işte üniversitede çalışan, daha öncesinde de çalışma tecrübesi olan arkadaşlarım. Mesela dersleri çok iyi olmamasına rağmen çok daha hızlı ilerlediler kariyerlerinde. Çünkü o yani o şey gibi hani, yani bir enstrümanı da böyle ne kadar çalarsan, ne kadar erken yaşta çalmaya başlarsan o kadar hakim oluyorsun ya, o kadar konforlu hissediyorsun ya. Yani çalışmak da bir yerde öyle. Çünkü temelde ne iş yaparsan yap, işte belli beklentiler var, belli şeyler var. Okulda öğretilmeyen şeylerden bahsediyorum tabii ki. İşte bir yerde birine mailine nasıl cevap vereceğin, garson olsan da bir müşteriyle nasıl konuşacağın, hepsi bir yerde aynı şey. Onları... Ya o tecrübe ne olursa olsun, ne kadar erken elde etmeye, biriktirmeye başlarsan, hayata gerçekten atıldığın ya da işte gerçekten profesyonel bir işe başladığın noktada o kadar kafan rahat oluyor. Ya da o kadar zihnin başka şeyleri düşünmeye açık oluyor. Hani daha işte bu iş bana göre mi? Ya da gerçekten bana göre iş hangisi gibi daha gerçek soruları düşünmeye başlıyorsun.
Evet, bir de bunu zaten hep söylüyoruz zaten. Birçok bölümümüzde söylemişizdir ama... Dediğin gibi yani neyin senlik olmadığını da çok berrak bir kafayla hayır deyip üzerini kapatabilmek gerekiyor. Böyle sen konuşurken ben Sarar'da staj yapmıştım. İşte insan kaynakları stajı. Ve abi şey gittim. Mesela benim hayatımdaki daha önce anlattım bilmiyorum bunu yani. Bence en önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Takım elbise giydim. İşte tıraş zorunlu, sinek kaydı çünkü insan kaynaklarısın falan. Bayağı böyle kravatlar falan. İlk gün gittim. Birinci gün sonunda dedim ki yani kesinlikle böyle bir hayatım olmayacak. Mesela bu bana başka hiçbir şeyin veremeyeceği inanılmaz bir dersti. Sırf o hayat tarzını bu kadar sevmediğim farkına o okul sayesinde, o staj sayesinde varabildim. Ve bu yüzden de belki de potansiyel olarak girebileceğim işlerin %60'ını direkt kafadan eledim. Bu bana inanılmaz bir özgürlük kattı. Ama benim için çok kötü olan o stajı yapmasaydım hep aklımda şey olacaktı. Abi aslında ofise de girip çalışılır mı ya? Nasıl olurdu gibi. Bunu sıfırlayabilmek de inanılmaz büyük bir özgürlük. İyi bir iş tecrübesi kadar değerli. Zaman kazandırmak açısından özellikle.
Ya evet, yaklaşım şey olmaması lazım hani. Ya kötü bir tecrübe yaşarsam diye yaklaşırsan aslında senin için iyi bir şeyi kaçırmış oluyorsun dolaylı olarak. Yani seni işte gidip bir staj yapmaktan ya da üniversitenin ilk yılında gidip bir yerlerde çalışmaktan alıkoyan ya işte iyi bir tecrübe olarak geçmezse ise o senin zaten her türlü yaşaman gereken bir şey olduğu için o kötü tecrübe. Yani kaçırdığın şey ihtiyacın olan bir şey oluyor. Mahrum kalmış oluyorsun. Ben de mesela hani kendi bölümümü yapmak istemediğimi, hani direkt finans üzerine bir şey yapmak istemediğimi, sonradan bankacı oldum tabii ama yani en azından bankanın farklı bir alanında çalıştım. Ya staj yaparak öğrendim yani. Başka türlü hani okulda okuduğun dersler üzerinden yola çıkarak bunun böyle bir kararını vermen mümkün değil. Kararını verebileceğin bir done yok elinde. Hani onun nasıl bir hayat olduğunu bilmiyorsun. Dışarıdan görüyorsun ya da bir İyi kötü bir fikrin oluyor. Hadi en fazla biriyle konuşuyorsun ama birinci elden tecrübe etmek o asıl mesele. Çünkü hani senin tecrübe etmen lazım. Biri sana aktardığında başka bir insan tecrübe edip sana aktarıyor. Sen o insan olmadığın için onun tecrübesi sana bir yere kadar faydalı.
Ve böyle bu baştaki insanlar için de ben de çok o panikteydim. Sonra işte bu tam seninle işte bu muayeneye başladığımız zamanlardan itibaren azalarak geçmeye başladı yani. Farklı bir yönde de bir hayat mümkün olduğunu görünce gerek hem benim şimdi girdiğim iş hem bizim podcast'in gidişi her şey. O zamanlardaki yaştaki paniği çok iyi anlıyorum çünkü böyle kısa zamanda hep böyle şey vardır ya işte 22 yaşındaki startup'ına ilk yatırımını aldı ve ilk Ferrari'sini 23 yaşına biniyordu falan. Böyle inanılmaz bir zaman baskısı hissediyor herkes üzerinde. İleriki yaşlarda bu biraz daha realist bence de evet. Artık evlenip çoluk çocuk yaptıysan, borçlara girdiysen, bedenin eskisi kadar enerjik değilse bunlar biraz daha gerçekçi korkular anlayabilirim. Ama o yaşlarda böyle sanki işte bir tane başarılı bir girişimci örneği veya biri örnek üzerinden kendini sürekli çok baskı altında hissediyorsun. Ve sanki o an hemen bir şey elde etmezsem başarısızmışım gibi hissediyorsun. Ve hiçbir şeyin bu kadar kısa zamanda olmadığını da bir tane örnek üzerinden asla uzaylayamayız bu işi. Üzerine sürekli baskı hissediyorsun yani. Vereceğim bir tavsiye de olursa bence atıyorum. Bu kesinlikle çok uzun bir yol. Belli bir yere kadar, belli bir yerden sonra da böyle yoldan çıkıp tekrar bir yola girebileceğiniz bir yol. O yüzden böyle işte hep diyorlar ya işte yani severek gerçekten yaptığın ve başka bir şey umurunda olmayan bir şey bulduysan bunda 4-5 sene sonra çok başarılı veya ticari zekana göre zengin de olabilirsin. Sadece bunun böyle uzun bir süreç olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Mesela benim bunu anlayabilmem çok uzun sürdü. O yüzden herkesin de anlayabildiğini düşünmüyorum yani.
Ya ben de, anladıysan günün sonunda sıkıntı yok.
Anladım abi yani. Ben o kapı şepi açtığımda şey diyordum. Tamam abi işte 6 ay sonra ikinci dükkan. İşte seneye 4 dükkan. 2 yıla 17 dükkan. Sonra satarız işte 2-3 milyon dolara falan diyordum. Gerçekler bambaşka tabii ki.
Ya evet işte o gerçekçilikten çok uzak bir beklenti var ya. Özellikle işte bizim jenerasyonda. Herkes böyle bir kariyerinin böyle 5. 10. yılında CEO olacağını hayal ederek işe başlamış. Bilmiyorum şimdi Z kuşağında nasıldır o durum da.
Onlar da gamer olacağını düşünüyordur belki.
Ama işte o da dediğim gibi hani yani bir orada dışarıdan bakınca çok basit gözüken bir YouTuber ya da bir YouTube kanalı ya da bir Instagram kanalının sahibi olmak bile aslında yani bir çok doğru zamanda çok istikrarlı bir şekilde o işi yapmış olman gerekiyor. İki de bugün itibariyle de hala o işi yapıyor olman gerekiyor. Ya yani onlar da bir günde o noktaya gelmedi. Hı hı. Ben mesela bir şey yapıyorum. Atıyorum işte iyi bir YouTube kanalı bulunca böyle iyi takipçili. Mesela hemen böyle eski videolarına iniyorum. Bakıyorum yani hep hiç istisnasız mesela adam çok az izlenen dinlenen videoları oluyor en aşağılarda. Hı hı. Ama hep belli bir periyotta yapmış mesela orada pes etmemiş yani. O yüzden hani öyle bir süreç olduğunu da bilmek gerekiyor ki. Yani iyi bir şey bulduğunda da sabırsızlığa kapılıp o iyi şeyi de kaçırma.
Ve sürekli kendini güncelliyor olacaksın zaten yani. O yaptığın yani bir işe başlıyorsun ve o işin çok benzeri daha mantıklı bir iş geliyorsa sana daha güncel daha çağı yakalayan. Zaten hmm. O alttaki know-how'unla çat oraya sıçrayabiliyorsun. İşte bu video içinde hani şey gibi bir şey üretmeye başlıyorsun. Sonra baktın ki talep başka bir yönde devam ediyor. Diyorsun ki okey abi ben bunları da yapmaya başlayayım diyorsun. Ve çat bir bakmışsın kafanda bardak kırıyorsun. Makyaj yapıyorsun. yok o örnekler değil daha başarılı örnekler diyeyim. Bu yüzden aslında seninle hep bu övdüğümüz tabii ki bu success story'ler de önemli. Ama bana hep bu fucked up story'ler falan çok daha güzel geliyor. Başarısız hikayeleri.
Ya dibe vurunca daha fazla şey öğreniyorsun yani. Ya bir şeyden başarısız olunca ders çıkaracağın çok fazla şey oluyor. Hı hı. İşte bazı böyle startup guruları falan şey diyor. Hani bir insanın başına gelebilecek en kötü şey ilk startup'ında başarılı olmaktır diyor bu sektörde. Ya tam olarak bu sebepten aslında yani hiç şeye fırsatın olmuyor. Bir kendini eleştirmeye fırsatın olmuyor. Ama yanlış bir şey yaptığında sıka sıka öz eleş yapkanı koyup yani bir kendine bakman gerekiyor.
Senin o şey kitaptı değil mi ya? Evet. Hangisi? Obstacle is the way.
Evet. Ryan Holiday'in kitabı.
Evet. Benim de bugün bu bölümü falan hazırlarken aklıma sürekli o geldi.
Ya o da işte Marcus Aurelius'un bir sözü.
Ha, ondan çalmış.
Ya tabii canım öyle. Var mı öyle şey? Bu devirde söz bulmak kolay mı kardeşim? Ya,
bizim gibi cahil iyidir.
İşte Marcus Aurelius'un sözü de hani yolunda duran şey yoluna dönüşür diyor. Hı-hı. İngilizcesi daha cool da.
Evet böyle çok
bazı şeyleri böyle Türkçe'yi çevirince anlamı bozuluyor ya böyle. Evet, bütün abi. Cool'luğunu yitiriyor. What stands in the way becomes the way deyince çok daha cool evet. Tabii ki yani.
Aynen. Evet, bunun dövmesini yaptırırsın. Diğer türlü gerçekten trafik varmış gibi oluyor. Yolunda duran şey yolundadır abi. Bir git artık ya. Kaç oldu
koşmadan sen? Koşamazsın gibi.
Evet.
Bir daha bir şey. Ben mesela araştırırken biraz yine Jung'a falan baktım. Ya Jung'un aslında işte çıkış noktalarından biri şey. Ya bütün mitolojilerde aslında ortak bir anlatı olduğunu. Hep aslında gençleri hayata hazırlamak gibi. Yani insanları böyle büyümeye hazırlamak gibi şeyler olduğunu söylüyor. Hı hı. Bunun böyle onun bu anlatısını biraz daha toparlayıp böyle popülerleştiren adam da Joseph Campbell diye bir herif. Ve işte onun vurgusu da insanların böyle bu işte bu dinlerle yani artık modern en son kalan günümüzün mitleriyle de bağını kopardığı için bu tarz böyle insanları hayata hazırlayacak herhangi bir rehberlerini kalmadı. İşte eskiden bu ritüellerin ya da bu dinlerin ya da işte eski mitolojilerin hep bunu anlattığını söylüyor. Ve bu yüzden de aslında işte Jung'un şey dediği, çocuk adam dediği sendromu ortaya çıkıyor. Yani insanlar büyüyemiyor. Böyle geniş bir şekilde ailelerine bağlı olarak kalıyorlar. 20'li yaşlarının sonlarına, 30'larına kadar. E bu da böyle genel olarak kitlesel bir nevroz hali oluyor. İşte bizim bugün hep yani bu aralar anlattığımız işte Y kuşağında, Z kuşağında çok yüksek depresyon oranları görülmesi vesaireyi hep ona bağlıyorlar yani bir yerde. Bir tane ritüel anlatmıştı. O hoşuma gitti. Papua Yeni Gine'de galiba. Aynen Papua Yeni Gine'de şey yapıyorlarmış. Çocuklar işte belli bir yaşa gelince çocukları kaçırıyorlarmış. Şeyin büyükleri, kabilenin büyükleri maskeler takıp çocukları dövüşe davet ediyorlarmış.
Ha okey tamam.
Yalandan dövüşüyorlar ve yenmelerine müsaade ediyorlar. Ondan sonra da...
Bir an son bölümümüz olacak diye çok korktum tamam.
Niye lan, nereye gittiğini sandın?
Papua Yeni Gine, çocukları kaçırıyorlarmış falan.
Hayır, çocukları kaçırıyorlar derken yani şey. Böyle gerçek bir çocuk kaçırma.
Daha ne öveceğiz diyordum. Okey, izledim. Jordan Peterson anlatıyordu.
Aynen, o da. Ya Jordan Peterson da hep bunları anlatıyor zaten. Adamın bütün primi bunlar üzerinden. Hı-hı. İşte çocukları kaçırıp, daha çok erkek çocuklarını tabii, dövüşüyorlar, yeniliyorlar ve daha sonra o yüzlerindeki maskeyi artık çocuğa takıyorlar. Ya bu da aslında şeyi temsil ediyor. Hani o maskeyi takan aslında yaşadığı toplumun otoritesini temsil ediyor. Ve çocuğa diyorsun ki artık sen otoritesin. Yani artık sen bir yetişkinsin ve içinde yaşadığın toplumdan şikayet edemezsin. Çünkü sen de artık o toplumun otoriter yetişkin bir bireysin. Ve artık bir şeyler yapmanın zamanı, hı-hı, senin için gibi.
Ya aslında evet, senin bu bahsettiğin ritüeldeki gerçek fiili maske hepimizin hayatlarındaki bir maske oluyor. Yani adam olmak, hani var ya işte be a man. Hani,
adam ol.
Evet, adam ol yani işte böyle. Yani kadın ol da diyebilirsin. Yani yetişkin ol. Yetişkin dediğim bunu yapar. Yani fiilen bir maske yok ama herhalde hepimizin, yani çoğumuzun taşıdığı, en azından ben çok taşımıyorum Allah'tan da. Yani taşıyan insanları görüyorum. O maskeye uyabilmek için o çekilenler, hazır olmayışlar, bastırılmışlıklar, o patlayışlar.
Ya aslında şöyle, ben tam tersi, bu aslında teşvik edilen bir şey. Yani artık yetişkin olmanın vakti geldi. Ama bizde böyle bir şey olmadığı için, hani yetişkinliğin böyle net bir anlamı olmadığı için, daha böyle dışsal şeylere bağlandığı için, işte bir işinin olması, işte elin iş tutsun, askere git gel, ya evlen.
Aynen, 30'a hani geldin evlen falan. Yetişkinlik
buna indirgendiği için aslında yetişkin olsan bile toplumun gözünde aslında içinde çocuk olabilirsin hala. Hı hı. Yani oradaki işte Joseph Campbell'ın anlattığı hikayede şey diyor. Yani o çocuğu kaçırıp dövüşme esnasında aslında çocuğun çocuksu egosunu öldürmeye çalışıyor. Bu ritüeli organize eden kabile büyükleri. Yani artık çocuğun işte başkasına bağlı çocuk egosunu öldürüp gerçek benliğinin ortaya çıkmasını, daha Jungçu bir taraftan ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Hatta işte Amerika'da şeyler var ya, kardeşlikler var, fraternity'ler. Böyle filmlerden falan görmüşsündür sen de.
Hı hı, biliyorum.
Onlar da abi aslında böyle benzer bir işlevleri var. Kardeşliğe üye olmak istiyorsan, o kardeşliğin üyeleri seni böyle Hell Week diye, cehennem haftası diye bir şeyden geçiriyorlar. Ve sana aklına gelebilecek bütün böyle, hani şey değil tabii, suç boyutunda değil ama oraya çok yakın gezinen işkencelere maruz bırakıyorlar. İşte kusana kadar içiriyorlar. Gidip böyle kızlara serenat yaptırıyorlar. Böyle fiziksel şeylere sabi tutuyorlar falan. Hatta böyle yakın zamanda ölenler falan oldu birkaç kere. Ama üniversiteler buna göz yumuyor özellikle. Çünkü işte bunu şey diye görüyorlar. Hani o aslında bir ritüel kendi içinde. O gençleri genç erkeklikten yetişkin erkekliğe geçiş için elzem bir ritüel olduğu için ona göz yumuyorlar. Ama böyle son zamanlarda bir sürü olay oldu. İnsanlar öldü falan.
Onun çok benzeri...
Biraz boku çıktı o işin.
Ya o insanları bıraksam Taksim'de de ölürlerdi, boşver. Onların kapılası varmış böyle bir şey. Ve çok benzer geçen şeyi izledim. İzlememiştim. My Dinner with Andrea diye bir tane film var.
Aa, güzel film.
Evet, onu izledim geçen. Bu arada çok zor film yani. Sadece diyalog olduğu için 3 kere de falan bitirebildim. Başım şişti.
Ben yarısında bıraktım ya. Tam yarısında bıraktım galiba.
Cidden zor izlemesi. Mesela orada da şeyi anlatıyordu. Bu senin dediğine, kardeşliğe girmek için. Bu adamın anlattığı da yeniden doğum seremonisi gibi bir şey. Adamı gerçekten de böyle ölümle eşdeğer bir sürü şey yaptırıyorlar işte. İşte bunun içinde böyle eğlenmek de var, bilmem ne de var. İşte canlı canlı bir mezara koymak da var falan. Uzun bir ritüel böyle, çok uzun süren. İşte adam da şey anlatıyor işte. Tavsiye ederim herkese. Bittiğinde gerçekten de işte böyle hüngür hüngür ağlıyordum. Ve gerçekten de bittiğinde bir şey, şeyin farkına var. Spoiler vermeyeyim de. Bugüne kadar yaptığım çoğu şeyin ne kadar anlamsız olduğunu ve son 5-10 yılımı ne kadar saçma bir şeye harcadığımın farkına vardım diyor işte. Onlarda da bu yeniden doğuşlu simgeliyor. Böyle ölüme çok yakın. Genelde hep şey olur ya işte, trafik kazası yaptı ve hayatı değişti falan. Bu da abi çok benzer bir travma yaratıyorlar dışarıdan. Ama ne kadar dışarıdan da olsa, canlı canlı gömüldüğün zaman gerçek bir travmaya dönüşüyor yani. Oradan çıkacağını da bilsen. Değişikti. Aklıma yattı yani. Baktık podcast olmadı kanka. 32 gibi senle.
Papua Yeni Gine'de çocuk kaçırır seninle.
Bir çocuk kaçırıp çocuktan maskesini alalım. Diyelim ki sen çok oynadın.
Zaten şey abi işte bu... Yani işte o Jung'un analizine göre bütün zaten bu ritüellerin hepsi ya da mitlerin hepsinde aynı şeyler var. Yani işte o benim anlattığımda da, senin anlattığında da ya da işte o Hristiyanlıktaki İsa'nın yeniden doğuşu da hep egonun ölüşünü, gerçek benliğin doğuşunu temsil ediyor. Hı hı. İşte filmlerde de aslında bu Joseph Campbell'ın taslağından yazılan filmlerde de hep aynı şey vardır. Mesela Matrix'in sonunda Neo ölüp yeniden doğar. Hı hı. Seçilmiş kişi olarak. İşte Harry Potter'ın sonunda, en sonunda Harry Potter ölür, öldüğü yerden geri gelir. Yüzüklerin Efendisi'nde işte Gandalf ölür, Ak Gandalf olarak geri gelir. Yani hep şey, o çocuksu egonu, biraz daha önceki bölümden konuştuğumuz şeyleri de bağlarsak, işte daha materyal şeylere tutulan egonu öldürdüğünde, hı hı, ya da işte bu ritüellerde zorla öldürtüldüğünde kendi gerçek benliğin ortaya çıkmaya ve daha üstün olan, işte Ak Gandalf olan benliğin ortaya çıkmasına müsaade etmiş oluyorsun.
Ya evet abi, ama bu arada tabii ki de bunun için böyle bir ölüp dirilip kendimizi bir yerlere gömmemize gerek yok. Sadece bir şeylerin farkında olmak lazım. Bu Jordan Peterson abimiz şeyden bahsediyor ya, işte Peter Pan'ın hikayesinden, Peter Pan'ın hikayesinden. Ben hiç öyle düşünmemiştim mesela bu konuyu. Çoğu insan da düşünmemişti. Ya Peter Pan romanının hep bu kadar sevilmesinin, böyle insanları böyle mutlu etmesinin falan da böyle şeyini incelemiş Jordan. Kesin o da Jung incelemiştir de çalmıştır.
Kesin.
Ya Peter Pan baktığın zaman diyor, hiç büyümek istemeyen ve büyüklüğün getirdiği, yani olgunlaşmanın getirdiği her şeye karşı çıkan bir karakter. Çünkü onun hayatına baktığınız zaman, işte atıyorum gidip gerçek bir kadınla ilişki kurmuyor. Gidip var olmayan bir periye sevgili oluyor. İşte gidip büyüyüp gerçekçi dertlere sahip olmak yerine sürekli hata yapma lüksü olan hep bir çocuk olarak kalmaya devam etmek istiyor. Ya bu aslında bayağı böyle gerçeklerle, doğanın akışıyla, birçok şeyle yüzleşmeyip aslında böyle kendi küçük konfor zonunda kalan bir hikaye anlatıyor sana. Ve aslında bir yerde de onu güzellemiş oluyor.
Ya aslında hikaye güzellemiyor ama işte bakanın şeyine göre, bakış açısına göre güzelleme gibi de gelebilir yani. Hı hı. Ya şey gibi, işte How I Met Your Mother'da mesela Barney aslında sorunlu bir karakter gibi resmediliyor. Ama dışarıdan çok hoşuna da gidebilir yani onun yaşadığı hayat.
Ya ben genelde biliyorsun hep sorunlu karakterlerin tarafında olduğum için.
İşte kardeşim ondan öyle örnek verdim zaten.
Michael Jordan'dan Barney'sine kadar kesinlikle, yani Ted olacağım onlar olurum ki Ted de normal değil tabii. Evet, dediğin, anladım demek istediğini. Yani evet, güzelleme gibi de geliyor olabilir ama aslında birçok şeyde tamamen ertelemeye çıkıyor konu yine. Yani ya göz ardı ediyorsun, ya yani hiç farkında değilsen çoğu şeyin ve hep çocuk olarak kalıp hiçbir sorumluluk almadan, hiç risk almadan hep böyle sana çizilen küçücük alanlarda devam ediyorsan ve hep böyle mutlu olacağını düşünüyorsan, yani çok büyük oranda bu patlayacak diyebilirim.
Bir yerde nevroza gidiyor.
Evet, bir yerde nevroza gidiyor. Yani Jordan Peterson mı? Yani gelelim, ikisinden biri bahsediyoruz. Yani işte bunu böyle devam ettirdiğiniz zaman, işte ilerideki işinizde mutsuz olmaktan tutun, işte kötü bir aile yaşantısı, aile içi şiddet, bilmem ne bıdı bıdı. İşte bunların hepsi bu ertelenen, yüzleşmediğin, sürekli kendi içinde böyle ertelediğin, tecrübe etmediğin şeyler yüzünden bu ileride işte nevrozlara dönüşüp sana hiç geri dönüşü olmayan zararlar vermeye başlıyor.
Bir de şey gibi aslında. Ya bu mesela seni eğer çok korkutuyorsa, atıyorum işte üniversitenin sonuna doğru geldin, benim hikayemde olduğu gibi, ve bu eşiği geçmekten korkuyorsan, aslında o geride bıraktığın dönem boyunca o ertelediğin şeylerin bir yüzleşmesi tam olarak. Yani o an işte yapmadığın bir şey sana anlık olarak zarar vermiyor. Ama artık o eşiğe geçtiğinde, hayata atılacağında tam olarak o yapmadığın şeylerin ya da eksik yaptığın şeylerin bedelini ödüyorsun bir yerde. Ya da ekmediğin için hani biçeceğin bir şey de olmuyor. Ama mesela o artık aynı hatayı en azından bir daha tekrarlamamak için bir fırsat. Yani oradan ders çıkarıp, tamam birçok insan da böyle, yani çok az insan böyle üniversiteden şey olarak çıkıyor. Evet, yani hayatta ne yapmak istediğime karar verdim ve yihu işte yaşasın hayat, açtım kollarımı bekliyorum gibi bir modda çıkmıyor kimse. Yani çıkan çok azdır. Çoğunluk bu şekilde çıkıyor zaten. Hani onunla bir barışmak gerekiyor ama şeyi görmek gerekiyor yani bence. Yani bir şeyleri ertelediğinde, ertelediğin şeyler bir yere gitmiyor. Yani bir yere gidip en azından seni bekliyorlar orada. Sen zamanla oraya doğru gidiyorsun. Ve o gittiğin anda o çok tatsız bir tecrübeye dönüşebiliyor. Hatta dönüşüyor.
Evet ya, zaten ya, tabii içinde olduğumuz dünyayı, işte şu anda genç işsiz oranının %30 olması gibi, yani ekstrem durumları da geçiyorum. Bu arada şeyde, Amerika'da bir araştırma yapılmış. 2013'te Amerika'da sadece yani mezun olan her 100 kişinin 23'ü mezun olduğu alanla ilgili bir iş yapıyormuş. Geri kalan %77 tamamen bağımsız işler yapıyormuş. Ya bu bile aslında yani ne kadar çok bir şeyler için çabalamamız gerektiğini bir göstergesi. Ya onlar da büyük ihtimalle 77 kişi iş bulabiliyor. Bizde işte 100 kişinin 60'ı işsiz kalıyor. 40'ının 4'ü falan yapabiliyordur. Mezun olduğu için şu anda tam olarak. Ya aslında bu veriler bile şu an içinde bulunduğumuz bu iyice zor zamanları değil, daha geniş çevrede bu zamanlarda daha çok yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bir şeyleri kendimiz arayıp bulmamız gerekiyor. Yani doktor olduysan demeyeceğim, orada TUS'a gidiyorsan yine 1000 tane şey var. Ama biraz daha en azından çıkar çıkmaz ne yapacağının belli olduğu bir bölüm. Onun dışındaki herhangi bir şey, okunan çoğu bölüm tamamen sıfırdan kendini yaratman gerekiyor. Bir şeyleri merak etmen lazım, deneyimlemen lazım, hata yapman lazım, nefret etmen lazım. Oradan öğrendiğin şeyi başka bir şeye uygulaman lazım. Yoksa sonsuzluk yani hani her şey olabilirsin gerçekten. Ama bu hiçbir şey olmamaya da çok yakın diye konuşuyoruz ya hep.
O zaman hayata atılamazsan hayattan atılırsın diyelim mi kardeşim?
Şıkıps. Neydi? Ya tozu dumana katarsın ya toz dumanı yutarsın mı? Öyle bir laf vardı böyle Şahin.
Oo.
Bu kadar net.
Aydınlandım.
Evet.
Hiç bak Jung, Joseph Campbell falan boşuna anlattık abi ya. Şunu deseydin baştan.
Abi zaten herkes
hiç yormazdım sana o kadar.
Abi tamam
Papua
ya.
Papua Yeni Gine'deki çocuklara kadar anlattık burada.
Aynen. Ne gerek var?
Biz ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar.
Evet millet. Ben de kapatıyor muyuz artık? Geldi mi zamanı?
Zamanı geldi.
Evet millet.
Bölümü beğendiyseniz bizi Instagram'da, Twitter'da nerede olursa artık, nerede bulursanız
az çok tekleyin, demeyin,
paylaşın. Az çok demeyin aynen. Desteklerinizi esirgemeyin.
Ben geçen şeye çok kuruldum. Bak onu söyleyecektim unuttum.
Ne?
Geçen şu bir tane fenomen biri var ya Orkun Işıtmak diye. Sana attım hatta evet. Şeyini. Abi bizi dinlerken hikaye atmış. Arkada böyle sen konuşuyorsun. Minimalizm mi bir şey anlatıyorsun. Abi insan etiketler ya. Yani o kadar üzüldüm ki yani. Zibilyon tane milyon takipçisi var ya adamın.
Evet arkadaşlar. Milyon takipçiniz varsa özellikle tagleyin.
Evet. Ya etiketle de hani böyle duymayan milyon tane insan daha duysun. Lütfen millet.
Bunlara dikkat edelim.
O zaman kapatırken bir soruyla kapatıyorum yine.
Sollarlaislamiyet.com'dan.
Değil ya. Bugün giremedim. Unuttum biliyor musun? Aklımdaydı bu arada. Kesin çok güzel bir yazı vardır sollarlaislamiyet.com'da yine de.
Kesin.
Bu sefer siz bakın bana atın.
Gönder gelsin.
Gönderiyorum. Bunu hırslarınızı veya böyle kendinizi bir tık yine dışarıdan gözlemleyebilin diye soruyorum. Bunu Gary Vee'nin bir sorusundan aklıma geldi çaldım. Bir şeyler hayal ederken, bir şeyler başarmak isterken kendinizi en çok kime ispat etmeye çalışıyorsunuz? Ya bunu bir düşünün. Bir şeyi mi doldurmaya çalışıyorsunuz? Bir şey için mi yapıyorsunuz? Önce bunu bir, yani bilmiyorum. Ben düşündüm. Birkaç tane cevap verdim kendi kendime. Sizin de düşünmeniz faydalı olur bence.
Evet, o şey diyordu değil mi? Ailenizin onayı için yapmak aslında en sakıncalı şeylerden biri gibi bir şey söylüyordu.
Evet, işte aileniz onayı için, yok society için. İşte bir arkadaşınız BMW'ye bindiği için, işte bilmem nerede işe girdiği için. Yani kendini kime ispatlamaya çalışıyorsun? Mesela o insan olduğun zaman ne olacak mesela? Seni kim takdir etmesini istiyorsun? Bilmiyorum, belki de ailene karşı bir şeyin var. Belki onu çözdüğün zaman çok rahatlayacaksın. Üstünden bir yük kalkacak. Belki arkadaşlarına karşı bir kompleksin var. Belki kendini hiç sevmiyorsun. Bir düşünün. Kendinizi kime ispatlamaya çalışıyorsunuz?
Bence onu görmenin en güzel yolu şey. Yani kendini böyle başarılı olduğunda ya da bir kendine koyduğun hedefe vardığında, hayal ettiğinde mesela tam olarak neyi hayal ediyorsun?
Hı-hı.
Kendi kendine onun tadını çıkardığını mı yoksa başkalarının da o başarıyı görüp etkilendiğini de hayal ediyor musun?
Hı-hı.
Bence bu böyle insanın kendi kendine o yani senin sorduğun soruyu cevabını bulması için gayet pratik. 2 dakikada gözlerini kapatıp yapabileceği bir yol.
Evet millet. Bugünkü fıkramızın daha sonuna geldik.
Bugünkü fıkramızın da sonuna geldik. O zaman haftaya kadar görüşmemek üzere.
Seviyoruz sizi millet. Bay bay.
Kendinize iyi bakın. Bay bay.